Ayrım 18. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 161. O ilahi okulda geri gelmesi mümkün olmayan bir döneme ve kente ilişkin tarihi anılarım da var. Yeşil bir tepenin üzerindeki tek yapıydı. Balkonlarından dünyanın her iki ucu da görünebilirdi. Solda en seçkin ve pahalı mahalle olan Prado vardı. Evler ilk bakışta United Fruit Company'nin elektrikli tellerle çevrili evlerinin bir kopyası gibi görünürdü. Bu bir tesadüf değildi. Bu bölgeyi Kuzey Amerikalı bir kent planlama şirketi kendi ithal, zevk, ölçü ve fiyatlarına göre inşa etmişti. Mahalle ülkenin geri kalanı için turistik çekiciliği olan bir yerdi kesinlikle. Sağda bizim Barrio Abayo'nun varoşları vardı. Sokaklar ateş gibi bir tozla kaplıydı. Evler saz ve çamur karışımı bir malzemeden yapılıp çatıları palmiye yapraklarıyla örtülmüştü. Bize her an etten kemikten ölümlüler olduğumuzu hatırlattıklarını düşünürdüm. Neyse ki okulun balkonundan geleceğin panoramik bir görüntüsüne de sahiptik. Dünyanın en büyük deltalarından biri olan Magdalena Irmağı'nın tarihi deltası ve Bocas de Ceniza'nın gri okyanusu. 28 Mayıs 1935'te ilk kez petrol tankeri Taralite'yi gördük. Kanada bandıralı gemi dümeninde Kaptan D. F. MacDonald'la sevinç çığlıkları arasında kayaların içine oyulmuş kanala girerek müzik ve havai fişeklerin patırtısı eşliğinde kent limanına demirledi. Bu bir sürü yıla ve pezoya mal olan çabaların sonucunda elde edilmiş sivil bir başarıydı. Barranquilla ülkenin tek deniz ve ırmak limanı olmuştu böylece. Bundan kısa bir süre sonra Kaptan Nicolas Reyes Manotas komutasındaki bir uçak evlerin çatılarını yalayarak geçti. Zavallı pilot hem kendi postunu hem de düşünce öldüreceği Hristiyanları kurtarmak için acil iniş yapabileceği bir açıklık arıyormuş. Kolombiya havacılığının öncülerindendi. Meksika'da hediye edilen ilk uçağını Orta Amerika'nın bir ucundan ötekine tek başına getirmişti. Barranquilla havaalanında toplanan kalabalık bayraklar ve mendiller sallayarak onu sıcak bir şekilde karşılamaya hazırlanmıştı. Bando da eksik değildi. Ama Manotas iki kez daha kent üzerinde dönüp herkesi selamlamak istemiş, o sırada motorlarından biri bozulmuştu. İnanılmaz bir beceri sergileyerek uçağı ticaret merkezinin ortasındaki bir binanın çatısına indirmeyi becerebildiyse de inerken uçak elektrik kablolarına dolandı ve bir elektrik direğine asılı kaldı. Kardeşim Luis Enrique ile heyecanla kalabalığın arasına karışarak onu izleyebildiğimiz kadar izledik. Pilotu ancak büyük zorluklarla uçaktan çıkarabildiklerinde gördük. Sağ salimdi ve bir kahraman gibi alkışlandı. Ayrıca kent o dönemde ilk radyo istasyonuna da kavuştu. Modern bir su kanalı, su arıtmada en yeni yöntemlerin sergilendiği pedagojik ve turistik bir çekim merkezi haline aldı. Sirenleri ve çanları duyuldukları anda çocuklar ve yetişkinler için bir şenlik başlatan itfaiyemiz de vardı. Aynı zamanlara denk geldi üstü açık arabaların kent sokaklarında görülmeye başlaması. Çılgın bir hızla gidip sonunda yeni taş döşenen yollarda hurdaya dönüyorlardı. Cenaze levazımatçısı La Equitiva ölümün mizahından esinlenerek kentin çıkışına koskocaman bir tabela asmıştı. Aceleye gerek yok, sizi bekliyoruz. Geceleri evden başka bir sığınak kalmadığında annem bizi bir araya toplar ve babamın mektuplarını okurdu. Çoğu bizi neşelendirmek ve kafamızı dağıtmak için yazılmış şaheserlerdi ama aralarından biri dikkat çekiciydi. Aşağı Magdalena'da homeopatinin yaşlı insanlarda uyandırdığı heyecandan söz ediyordu. Burada mucize gibi vakalar var diyordu. Arada bir bize büyük bir şey açıklayacağı izlenimine kapılıyordum ama ardından bir aylık bir sessizlik daha geliyordu. Kutsal haftada iki kardeşim birden tehlikeli bir su çiçeğine yakalanınca ona haber vermenin yolunu bulamadık. Çünkü en uzman iz, sürücüler bile izine rastlayamıyorlardı. İşte o aylarda ninemle dedemin çok kullandığı bir sözcüğün gerçek yaşamdaki anlamını kavradım. Yoksulluk. Ben yoksulluğu muz şirketinin toparlanıp gitmeye hazırlandığı dönemde onların evinde yaşanan durum sanırdım. Durmadan yakınırlardı. Eskiden olduğu gibi sofrada 2-3 kap yemek çıkmaz olmuş, tek bir çeşide inmişti sayı. Ceplerinde para kalmadığında bile ne yapıp edip çarşıda hazır satılan, aslında iyi ve çok daha ucuz olan yiyeceklerden satın alarak bu öğle yemeği sofrası adetini bozmak istememişler. Şaşırarak hazır yemeklerin biz çocukların daha çok hoşumuza gittiğini görmüşlerdi. Ancak Mina, eskiden sık sık eve gelen ziyaretçilerin artık yemek eskisi kadar iyi olmadığı için ayaklarını kestiklerini öğrendiğinde öğle yemeği diye bir şey de kalmamıştı. Annemle babamın Barranquilla'daki yoksulluğu ise insanı yiyip bitiren cinstendi. Ama bana annemle özel bir ilişki kurma fırsatı verdi. Ona duyduğum ana sevgisinden fazlasıydı. Suskun ama rakiplerinin karşısında vahşileşi veren dişi aslan karakterine, Tanrı ile olan boyun eğmekten ziyade mücadeleye dayalı ilişkisine hayrandım. İki erdemi vardı onu yaşamı süresince hiç hayal kırıklığına uğratmayan, bir güvenle donatan. En kötü zamanlarda Allah'ın lütfuna bağlı öz kaynaklarıyla dalga geçebilirdi. Bir keresinde bir öküz bacağı almış, günlerce artık kaynata kaynata hiçbir şey çıkaramaz hale gelene kadar giderek daha fazla su tadı veren bir çorba yedirmişti bize. Elektriğin şafak sökene kadar gelmediği korkunç fırtınalı bir gecede bir aylık domuz yağını harcayarak mumlar yapmıştı. Çünkü kendisi aşılamıştı küçüklere yataklarından çıkmamaları için karanlık korkusunu. Annemle babam başlarda muz krizi ve sosyal düzenin giderek yozlaşması nedeniyle Arakataka'dan göç eden dost aileleri ziyaret ederlerdi. Bunlar döngüsel ziyaretlerdi. Sohbet konusu her zaman kasabanın başına gelen talihsizliklerdi. Ama Barranquilla'daki yoksulluk iliğimizi kemiğimizi kurutmaya başlayınca annemin bir daha uzaktaki evden şikayet ettiğini duymadım. O dönemle ilgili yakınmalarını tek bir cümleye indirgedi. Yoksulluk gözlerde okunurdu. 5 yaşına kadar ölüm, başkalarının başına gelen doğal bir sondu benim için. Cennetin zevkleri de, cehennemin işkenceleri de, rahip Astete'nin sınıfında ezbere öğrenilmesi gerek dersler gibi görünürdü gözüme. Bir gün bir ölünün başı beklenirken göz ucuyla bakıp da adamın saçlarının arasından çıkan bitlerin nereye gideceklerini şaşırmış halde yastıkta dolaştıklarını görene kadar benimle hiçbir ilgisi yoktu. O zaman beni rahatsız edense ölüm korkusu değil, ölümün başında bekleyen akrabalarımın benim bitlerimi de görebilecekleri düşüncesiydi. Barranquilla'daki okulda ailedeki herkese bulaştıracak kadar bitlendiğimin farkında değildim elbette. Bunun üzerine annem karakterini bir kez daha ispatladı. Çocuklarını teker teker hamam böceği zehiriyle dezenfekte etti. Bu derinlemesine temizliği de soylu bir isimle polis adıyla vaftiz etti. Ama sorun arınır arınmaz okuldan tekrar bit kapmamdı. Sonunda annem meseleye kökünden bir çare bulmaya karar verdi ve saçlarımı 0 numaraya vurdurdu. Pazartesi günü başımda yün bir şapka ile okula gitmem gerçekten kahramanlık gerektiren bir hareketti. Ama arkadaşlarımın alaylarının cesaretle üstesinden geldim ve öğrenim yılını en yüksek notları alarak tamamladım. Casalins öğretmeni o yıldan sonra bir daha görmedim ama ona sonsuz şükran borçluyum. Babamın daha önce karşılaşmadığımız bir arkadaşı bana evin yakınındaki bir matbaada yazlık bir iş buldu. Maaş çok azdı ama mesleği öğrenme fikri bana cesaret vermişti. Matbaa makinesine bir kez bile göz atma fırsatım olmadı. Benim işim başka bir bölümde baskıya girecek litograf plakalarını düzenlemekti. Tek tesellim annemin maaşımdan La Prensa'nın pazar ekini almama izin vermesiydi. Tarzan ve Buck Rogers'ın çizgi dizilerini yayınlarlardı. Rogers'a Rogelio el Conquistador adını koymuşlardı. Matt and Jeff de Benitini Eneas adlarıyla yayınlanırdı. Pazar günleri boş zamanımda onların resimlerini ezberden çizmeyi öğrendim. Hafta içinde de kendi hesabıma öykünün devamını tasarlardım. Bizim oralarda yaşayan bazı yetişkinlerin dergilere ilgisini çekmeyi başarınca okuduğum eski sayıları 2 centavoya satmaya başladım. İşim yorucu ve tatsızdı. Ne kadar çabalarsam çabalayayım, üstlerimin verdiği raporlar beni işime karşı hiçbir heyecan duymamakla suçluyordu. Aileme acıdıkları için olsa gerek, beni dükkanın tek düzeliğinden kurtararak en ünlü sinema oyuncularının tavsiye ettiği bir öksürük şurubunun renkli reklamlarını dağıtmam için sokağa saldılar. Keyfim yerindeydi çünkü el ilanları kuşe kağıda basılmıştı ve oyuncuların fotoğrafları renkliydi. Ancak kısa sürede bu işin sandığım kadar kolay olmadığını gördüm. İnsanlar bedavaya verilen ilanı ya kuşkuyla karşılıyor ya da sanki elektriğe kapılmışlar gibi almamak için eğilip bükülüyorlardı. İlk günler elimde kalanlarla dükkana döndüm ki ne kadarını dağıtabildiğimi hesaplayabilsinler. Bu ara katakadan bir okul arkadaşıma rastlayana kadar sürdü. Annesi annemin uzun konçlu botlarımı eskitmemem için aldığı bez sandaletler ayağımda ancak dilencilere yakıştırabildiği bir işi yaptığımı görünce şok geçirmişti. Luisa Marquez'e sor bakalım dedi. Ana babası en sevdikleri torunlarını sokaklarda tüketim mallarının el ilanlarını dağıtırken görse ne derdi? Sinirini bozmamak için bu mesajı anneme iletmediysem de öfke ve utançtan geceler boyu ağladım. Bu dram el ilanlarını dağıtmak yerine kanala atmamla son buldu. Ama o engin sularda kuşe kağıdının suyun üzerinde yüzeceğini ve köprünün altında güzel renklerden oluşan hiç alışılmadık bir battaniye görüntüsü yaratacağını bilemezdim. Annem gayipten haberler gelen rüyalarından birinde sevgili ölülerinden bir mesaj almış olmalı ki daha 2 ay dolmadan hiçbir açıklama yapmadan beni işten çıkardı. Ben ailede cennetten çıkma bir armağan gibi karşılanan La Penza'nın pazar ekini kaybetmemek için buna itiraz ettim. Annemse çorbaya bir patates daha az katmayı göze alarak dergiyi almaya devam etti. Bizi kurtaran başka bir şey de en zor geçen aylarımızda Juanito amcanın gönderdiği paraydı. Sertifikalı bir muhasebeci olarak kazandığı azıcık parayla hala Santa Marta'da kıt kanaat geçiniyor ama bize her hafta kursağından arttırdığı 2 peso eklediği bir mektup göndermeyi ihmal etmiyordu. Aurora adlı teknenin ailenin eski bir dostu olan kaptanı sabahın 7'sinde verirdi bana mektubu. Pazara gider, günlerce yetineceğimiz yemeklik öteberiyi alarak dönerdim eve. Bir çarşamba günü bu işi ben yapamayınca annem Luis Enrique'ye güvendi. Kardeşim 2 pezoyu bir Çin tavernasındaki kumar makinesinde çoğaltma arzusuna karşı gelememiş. İlk 2 jetonu kaybettiğinde duracak kararlılığa da sahip değilmiş. Son kuruşunu da kaybedene kadar oynamaya devam etmiş. Bana kocaman bir adam olduğunda öyle bir paniğe kapılmıştım ki diye anlattı, bir daha eve dönmemeye karar vermiştim. O 2 pezonun tüm bir haftanın temel gıda parası olduğunu biliyordu elbette. Neyse ki son jetonu attığında makineye bir haller olmuş, bağırsaklarında meydana gelen metal bir depremle sarsılmış ve sonu gelmez bir şakırtıyla kardeşimin kaybettiği 2 pezonun tüm jetonlarını kusmuş. Her nedense şeytan aklıma girmişti bir kere diye anlatmaya devam etmişti Luis Enrique. Riske girip bir jeton daha aldım, kazanmış. Bir jeton daha almış ve kazanmış. Bir tane daha, yine kazanmış. Kazanmanın korkusu kaybetmeninkinden daha fazlaydı diye anlattı bana. Midem kasılıyordu ama oynamaya devam ettim. Sonunda başlangıçtaki 2 pezonun 5 centavoluk madeni paralar halinde 2 katını kazanmış ama dükkanın Çinli sahibinin bir numara çevirmesinden korkarak kasaya gidip madeni paraları kağıt paraya çevirmesini isteyememiş adamdan. Paralar cebinde öyle bir şişkinlik yaratmışlar ki anneme madeni paralar halinde 2 pezoyu vermeden önce kalanını eline evin dışında geçen her kuruşu gömdüğü avludaki bir çukura gömmüş. Paraları yavaş yavaş harcamış ve aradan yıllar geçip de son kuruşunu Çinli'nin tavernasında riske atma arzusuna yenilmesi canını sıkmaya başlayana kadar bundan hiç kimseye söz etmemiş. Kardeşimin parayla ilişkisi son derece kişiseldi. Annemin cüzdanını karıştırıp pazar parasına el uzatırken yakalandığında kendini barbarca ama son derece mantıklı savunmuştu. Bir çocuğun ana babasının cüzdanından aldığı paraya hırsızlık denemezdi. Çünkü o herkesin parasıydı. Parayı bize vermemelerinin nedeni ise parayla çocukların yaptıklarını yapamadıkları için bize duydukları gıptaydı. Hatta bu savını o kadar ileri götürmüştü ki benim de acil durumlarda evdeki gizli saklama köşelerindeki geçim parasına el uzattığımı iddia etmişti. Annem sonunda yatışarak bana döndü ve neredeyse bağırarak, "Bu kadar aptalca davranmayın," dedi. "Senin de erkek kardeşinin de benden bir şey çaldığınız yok. Ben parayı sıkıntı çekerseniz rahatça bulabileceğiniz bir yere koyuyorum." Bir öfke krizi esnasında da annemi umutsuzlukla Tanrı'nın insanlara çocuklarının karnını doyurabilmesi için bir şeyler çalma izni vermesi gerektiğini mırıldanırken duydum. Luis Enrique'nin bu tür muzurluklardaki doğal becerisi bazı ortak sorunlarımızı çözmede çok işe yarıyorsa da asla beni bu yanlış tutumuna suç ortağı yapmadı. Tam tersine kimsenin benden en ufak kuşku duymaması için her şeyi ayarlardı. Böylece onunla aramda tüm yaşamımca sürecek güçlü bir sevgi bağı gelişti. Bana gelince, cesaretine ne kadar hayran olduğumu ve babam onu döverken nasıl acı çektiğimi ona hiç söylemedim. Davranışlarım onunkilerden çok farklıydı ama bazen ona öyle gıpta ederdim ki bu duygumla zor başa çıkardım. Oysa beni yalnızca bağırsak kurdu ilacı verecekleri ya da Hint yağı içirecekleri zaman uykuya yatırdıkları ninemlerin katakadaki evi kaygılandırırdı. O kadar ki ilaçları ağır başlılıkta yuttuğum için bana verdikleri 20 centavoyu bile hor görmüştüm. Kentin en zengin, en yardımsever adamı olarak tanınan birine elimde bir mektupla gönderilmem annemin umutsuzluğunun son kertesiydi sanırım. Adamın maddi başarıları kadar nedenli iyi yürekli olduğundan da söz edilirdi durmadan. Annem ona kaygılı ve açık bir mektup yazmış, parasal yardıma ne kadar ihtiyacı olduğunu, kendisinin her şeye katlanabileceğini ama çocukları için bunu istemek zorunda kaldığını anlatmıştı. Bunun hayatında nasıl bir aşağılanma olduğunu anlamak için annemi tanımak gerekir. Ama bıçak kemiğe dayanmıştı. Bana sıkı sıkıya bu sırrın ikimiz arasında kalmasını tembihledi ve şu anda kağıda aktarana kadar da öyle oldu. Bir kiliseyi andıran evin zilini çaldım. Kapıda küçük bir pencere açıldı ve yalnızca gözlerindeki buz gibi bakışı hatırladığım bir kadın yüzü gördüm. Hiçbir şey söylemeden mektubu aldı ve pencereyi kapattı. Sanırım sabah 11:30 sularıydı. 3'e kadar eşikte oturduktan sonra bir yanıt alabilmek için bir kez daha zili çaldım. Yine aynı kadın açtı pencereyi. Beni görünce şaşırarak biraz beklememi istedi. Yanıt, ertesi salı aynı saatte orada olmam gerektiğiydi. Gittim ama aldığım tek yanıt bir hafta daha beklemem söylemesiydi. Böyle 3 kez gitmem gerekti o eve. Üçüncüde ilkinden daha sert görünen bir kadın kapıyı açarak beyefendinin evinin bir yardım kurumu olmadığını söyledi. Cayır cayır yanan sokaklarda dolaşarak anneme hayallerini yıkacak haberi götürebilmek için cesaretimi toplamaya çalıştım. Sonunda karanlık basınca eve gittim. Yüreğim dağlanarak kuru bir sesle iyi yürekli adamın aylar önce öldüğünü söyledim. En çok içimi burkan annemin adamın huzur içinde yatması için ettiği duaydı. 4-5 yıl sonra radyoda adamın gerçekten bir gün önce öldüğü haberini dinlerken annemin tepkisini bekleyerek taş kesildim. Haberi sevecen bir ilgiyle dinleyerek derin derin içini çekip Allah rahmet eylesin deyişini hiç anlayamamışımdır. 18. ayrımın sonu. Sayfa 169.